Kant'ın ortaçağ metafiziği ona hiçbir kapının anahtarını vermemiş, onu kendi entelektüel gücü konusunda kuşkuya düşürmekten başka hiçbir işe yaramamıştı. Aynı biçimde evrim kuramı üzerindeki çalışma denemeleri de Romanes'in teknik bir kitabıyla sonuçsuz kalmıştı. Hiçbir şey anlamamıştı. Kitaptan edinebildiği tek fikir, evrimin büyük ve anlaşılmaz bir sözcük hazinesine sahip olan bir yığın küçük insanın ortaya attığı kupkuru bir kuram olduğuydu. Şimdi ise evrimin yalnızca bir kuram olmakla kalmadığını ve bir gelişim süreci olarak kabul edildiğini öğrenmişti. Artık bilim adamları bu kurama karşı çıkmıyorlardı. Aralarında anlaşamadıkları nokta evrimin yöntemiydi. Ve işte burada Spencer diye biri vardı. Tüm bilgiyi onun için düzenliyor, her şeyi bir bütüne indirgiyor, gerçekleri inceliyor ve öylesine somut bir evren sunuyordu ki bu denizcilerin küçük bir maketini yapıp şişelerin içine koydukları gemileri andırıyordu. Bu evrende hiçbir kaprise, hiçbir rastlantıya yer yoktu. Her şey bir yasaydı. Bu yasaya uygun olarak kuşlar uçuyor ve yine aynı yasaya göre o mayalı hamur biçimleniyor, bacak ve kanat biçimine girerek bir kuşu oluşturuyordu. Martin'in entelektüel yaşantısı yavaş yavaş yükselmişti. Artık eskisinden çok daha yüksek bir yerde bulunuyordu. Bütün gizli şeylerin sırları açığa çıkıyordu. Her şeyi anlamak sarhoş etmişti onu. Gece uyuyunca büyük bir karabasanın içinde tanrılarla birlikte yaşıyordu. Gündüzleri uyanıkken bakışlarını yeni keşfettiği dünyaya dikerek bir uyur gezer gibi dolaşıyordu. Masada küçük ve önemsiz şeyler üstüne yapılan konuşmaları işitmiyor, önündeki şeylerde neden ve sonuç ilişkisi araştırıyordu. Tabağındaki et parçasında parlayan güneşi görüyor. Enerjisini, geçirdiği bütün değişimlerden izleyerek milyonlarca mil uzaktaki bir kaynağa dek götürüyor. Ya da eti kesmek için hareket eden kollarındaki kaslarda ve nihayet beyninde parıldayan güneşte aynı enerjinin geleceğini görüyordu. Aydınlıklar içinde büyülenmişti. Ne Jim'in fısıldadıklarını, ne kız kardeşinin yüzündeki telaşı, ne de Bernard Higginbotham'ın kayınbiraderinin kafasında tekerleklerin döndüğünü belirtmek için parmağıyla havada çember çizdiğini fark etmedi bile. Martin'i en çok etkileyen bütün bilgilerin birbirine olan bağlarıydı. Her şeyi öğrenme merakı içindeydi ve elde ettiği bütün bilgileri beynindeki bellek bölümüne tıkmıştı. Böylece yelkencilik konusunda büyük bir bilgi deposuna sahip olmuştu. Kadınlar konusunda da bilgisi epeyce fazlaydı. Ama bu iki konunun birbiriyle hiçbir ilgisi yoktu. Bilginin oluşumunda isterik bir kadınla rüzgara baş vermiş giden bir yelkenli arasında herhangi bir bağ olabileceği ona saçma ve olanaksız gibi gelirdi. Ama Herbert Spencer bunu yalnızca saçma olmadığını göstermekle kalmamış. Aralarında hiçbir ilişki olmamasının olanaksızlığını da ispatlamıştı. Uzayın boşluklarındaki en uzak yıldızlardan insanın ayağının altındaki kum taneciklerindeki binlerce atoma dek her şey birbirine bağlıydı. Bu yeni kavram Martin'i sürekli olarak şaşırttı. Durmadan güneşin bu yanındaki her şeyle güneşin ardındakiler arasında ilişkiler kurmaya başladı. Birbirine hiç benzemeyen şeylerin listesini çıkartıyor, sonra bunların arasında bir bağıntı bulana dek elinden bırakmıyordu. Aşk, şiir, yer sarsıntısı, ateş, yılan, gökkuşağı, değerli taşlar, canavarlıklar, güzellik, cinayet, kaldıraçlar ve destekler, güneşin batışı, aslanların kükremeleri, ortalığı aydınlatan gaz lambaları, yamyamlık ve tütün arasında ilişkiler bulup çıkardı. Böylece evreni tekleştiriyor, onu karşısına alıp bakıyor ya da gizemli olayların içinde bilinmeyen bir amacın ardında koşan dehşete düşmüş bir yolcu gibi değil de gözleyen, haritalar çizen ve bilinecek her şeyi öğrenmeye çalışan biri olarak bu dünyanın vadilerinde, ormanlarında ve dağlarında dolaşıyordu. Bilgisi arttıkça evrene, yaşama ve her şeyin ortasında kendi yaşamına daha çok hayran oluyordu. "Budala!" diye bağırdı aynadaki görüntüye. Yazmak istedin ve yazmaya kalktın. Ama yazacak hiçbir şeyin yoktu. Ne vardı sende? Birkaç çocuksu fikir, birkaç yarı olgunlaşmış duygu, bir sürü hazmedilmemiş güzellik, kocaman bir cehalet, sevgiyle dolu bir kalp ve aşkın kadar büyük ama cahilliğin kadar verimsiz bir hırs. Bir de yazmak istedin. Daha şimdi yazacak bir şeyler öğrenmenin eşiğindesin. Güzelliği yaratmak istiyordun. Ama güzelliğin yapısına ilişkin hiçbir şey bilmediğin halde nasıl yapabilirdin bunu? Yaşamın temel özellikleri üstüne hiçbir şey bilmeden yaşamı anlatmak istedin. Dünya senin için bir Çin bilmecesi gibiyken dünyayı ve varlığın özünü yazmak istedin. Bütün yazabileceğinse varlığın özü konusunda bilmediklerindi. Ama üzülme oğlum, Martin. Daha yazarsın. Az, çok az şey biliyorsun. Ama daha öğrenme yolundasın. Bir gün eğer şanslıysan bilinebilecek her şeyi bilmeye belki yaklaşabilirsin. İşte o zaman yazarsın. Bu büyük keşfini Ruth'a anlatıp duyduğu büyük sevinci ve hayranlığı onunla paylaşmak istedi. Ama Ruth kendisi kadar coşkun görünmedi. Bu keşfi olduğu gibi kabul etti. Sanki daha önceki çalışmalarında bu noktayı öğrenmiş gibiydi. Bu keşif Ruth'u Martin kadar heyecanlandırmamıştı. Ruth'un bu büyük gerçeği önceden bildiğini düşünmeseydi bu durumu şaşkınlıkla karşılardı. Daha sonra Arthur'la Norman'ın evrime inandıklarını, Spencer'ı okumuş olduklarını ama bu noktanın onların üstünde önemli bir etkisi olmadığını gördü. Oysa ki karışık saçlı gözlüklü genç, Will Olney, Spencer'a karşı çıkmış ve alaylı bir havayla ''Bilinmeyenden başka tanrı yoktur.'' Herbert Spencer da onun peygamberdir sözünü yenilemişti. Ama Martin bu alayı bağışladı. Çünkü Olney'in Ruth'a aşık olmadığını fark etmeye başlamıştı. Daha sonra birkaç olaydan Olney'in Ruth'a karşı ilgisiz olmakla kalmadığını, kimi konularda ondan nefret ettiğini öğrenince şaşkınlıktan afallamıştı. Martin böyle bir şeyi anlayamıyordu. Bu evrendeki öbür olgularla arasında bağlantı kuramadığı bir durumdu. Ama yine de Ruth'un güzelliğinin ve inceliğinin değerini anlamaktan uzak olan bu genç adama acıdı. Birkaç pazar birlikte bisikletlerle tepelere gittiler ve Martin, Ruth'la Olney arasındaki anlaşmazlığı incelemek için bol bol fırsat buldu. Olney Norman'la birlik oluyor, Arthur'la Martin'i Ruth'un tarafına atıyordu ki Martin bu yüzden ona minnettardı. Pazarları Martin için haftanın en önemli günleriydi. Önemliydi çünkü Ruth'la birlikteydi. Önemliydi çünkü onu Ruth'un sınıfındaki delikanlılarla aynı düzeye çıkartıyordu. Uzun yıllar disiplinli bir eğitim görmüş olmalarına karşın Martin onlarla aşağı yukarı aynı bilgi düzeyinde olduğunu görüyor. Onlarla konuşarak geçirdiği saatler üstünde çok çalıştığı gramerini kullanmak için bir fırsat oluyordu. Doğru davranışlar öğrenmek için görgü kitaplarını artık bırakmış, bunları gözlemleriyle öğrenmeye başlamıştı. Coşkuya kapılıp kendinden geçmediği zamanlarda dikkatle ötekilerin davranışlarını izliyor, hareketlerindeki inceliği ve zarafeti öğreniyordu. Spencer'ın çok az okunmuş olması bir süre Martin için bir şaşkınlık kaynağı oldu. Herbert Spencer, dedi kütüphanedeki adam. Ah evet, büyük bir kafa o. Ama kütüphanedeki adam bu büyük kafa konusunda pek bir şey bilmiyor gibiydi. Bay Butler'ın da orada olduğu bir gece yemekte Martin konuyu Spencer'a getirdi. Bay Morse İngiliz filozofunun bilinemezciliğini sert bir dille suçladı. Ama ilk ilkeleri okumadığını da itiraf etti. Bay Butler ise Spencer'a hiç katlanamadığını, hiçbir kitabını okumadığını ve Spencer olmadan da yaşamını sürdürdüğünü belirtti. Martin'in kafasında kuşkular belirmişti. Daha zayıf biri olsaydı genel kanıyı kabullenip Herbert Spencer'dan vazgeçerdi. Ama şimdilik Spencer'ın olayları açıklayış biçimini inandırıcı buluyordu. Spencer'dan vazgeçmek bir denizcinin pusulayla kronometreyi bir kıyıya atmasını andırıyor diye düşündü. Böylece Martin evrim konusundaki çalışmalarını sürdürdü, kendi kendine konuyu gittikçe daha iyi kavradı ve binlerce bağımsız yazarın kendisiyle aynı görüşte olduklarını gördü. Çalışmalarını sürdürdükçe henüz keşfetmediği birçok bilim alanlarıyla karşılaştı ve bir günde yalnızca 24 saat olması sürekli yakındığı bir konu oldu. Bir gün günler çok kısa olduğundan cebir ve geometriden vazgeçmeye karar verdi. Trigonometriye daha başlamamıştı bile. Sonra kimyayı da listeden çıkartarak geriye yalnızca fiziği bıraktı. ''Ben bir uzman değilim.'' dedi Ruth'a kendini savunmak için. ''Uzman olmak da istemiyorum. Bir insanın ömrü boyunca yalnızca bir bölümü öğrenebileceği bir sürü uzmanlık dalı var. Ben genel bir bilgi edinmek istiyorum. Uzmanlara gerek duyduğumda onların kitaplarına başvururum. Ama bu bilgiye senin sahip olmana benzemez.'' diye karşı çıktı kız. ''Ama bu bilgiye sahip olmaya da gerek yok. Biz uzmanların verdiği yapıtlardan faydalanıyoruz. Bu kitaplar da bunun için yazılmış zaten. İçeri girerken baca temizleyicileri gözüme çarptı. Onlar da birer uzman. İşleri bittiğinde bacaların yapısı konusunda hiçbir şey bilmediğin halde temiz bacaları kullanacaksın. Korkarım konuyu biraz dağıtıyorsun.'' Ruth merakla ona baktı. Martin bu bakışlarda bir azarlama sezdi. Ama kendi fikirlerinin doğruluğuna inanmıştı. Genel konularla ilgilenen tüm insanlar, ki bunlar dünyadaki en büyük beyinlerdir, uzmanlara dayanmışlardır. Herbert Spencer da yaptı bunu. Binlerce araştırmacının bulguları üstüne genellemeler yaptı. Çiçek yetiştiricileriyle sığır besleyenlerin öğrendikleri her şeyden yararlanmasını bildi. ''Haklısın Martin,'' dedi Olney. ''Sen neyin peşinde olduğunu biliyorsun. Ruth ise bilmiyor. Kendisi için bile neyin peşinde olduğunu farkında değil.'' ''Evet evet,'' diye sürdürdü Olney, kızın karşı çıkışlarını aldırmadan. ''Biliyorum, sen buna genel kültür diyorsun. Ama eğer genel kültür istiyorsan hangi dalda çalıştığın önemli değil. İstersen Fransızca, istersen Almanca çalışır, istersen her ikisini de bırakıp Esperanto öğrenirsin. Aynı nedenle Yunanca ya da Latince de öğrenebilirsin ama hiçbir işine yaramaz. Yine de bunlar kültür olur. Örneğin Ruth Sakson dilinde çalıştı ve bayağı başarılı da oldu. Ama şimdi bütün anımsadığı o tatlı Nisan her yeri yağmurlarıyla, öyle değil miydi? Ama yine de kültür bu diye güldü. Biliyorum, biz aynı sınıftaydık. Ama sen kültürden bir araçmış gibi söz ediyorsun diye bağırdı Ruth. Gözleri pırıl pırıldı, yanakları kızarmıştı. Oysa ki kültür kendi başına bir amaçtır. Ama Martin'in istediği bu değil. Nereden biliyorsun? İstediğin nedir Martin diye ona döndü Olney. Martin birden kendini çok huzursuz hissetti ve yalvaran gözlerle Ruth'a baktı. Evet, nedir istediğin diye sordu Ruth. Bu sorunu aydınlatacak sanırım. Evet, elbette ki kültür diye bocaladı Martin. Ben güzelliğe aşığım. Kültür de güzelliği daha iyi anlayıp değerlendirebilmeme yardım edecek. Kız başını sallayıp muzaffer bir ifadeyle baktı. Saçma. Sen de biliyorsun bunu dedi Olney. Martin bir meslek peşinde, kültür değil. Onun durumunda da kültür bir meslek oluyor. Eğer bir kimyager olsaydı kültüre hiç gerek duymayacaktı. Martin yazmak istiyor ama bunu söylemekten çekiniyor. Çünkü o zaman sen haksız olacaksın. Neden yazmak istiyor diye sürdürdü. Çünkü servet içinde yüzmüyor o. Neden sen kafanı Sakson dili ve genel kültürle dolduruyorsun? Çünkü yaşamını kendin kazanmak zorunda değilsin. Bu işe babam bakıyor. Sana giysilerini ve gerek duyduğun öbür şeyleri satın alıyor. Senin, benim, Arthur'un ve Norman'ın eğitimi ne işe yarıyor? Genel kültür içine batıp çıktık. Eğer babalarımız bir gün iflas etse, öğretmen olabilmek için sınav kapılarını aşındırmaya başlardık. Senin yapabileceğin en iyi iş bir köy okulunda ya da yatılı bir kız okulunda müzik öğretmenliği olurdu. Peki ya sen ne yapardın diye sordu kız. Hiçbir şey. Sıradan bir işte çalışarak belki 1,5 dolar kazanabilirim. Ya da Henley'in özel okulunda öğretmen olarak girebilirdim. Girebilirdim diyorum, dikkat et. Çünkü ilk haftanın sonunda yeteneksiz olduğum için işten atılmam çok büyük olasılıktı. Martin konuşmayı yakından izliyordu. Olney'in haklı olduğuna inanırken Ruth'a davranışından dolayı ona kızıyordu. Dinlerken kafasında yepyeni bir aşk kavramı doğdu. Mantığın aşkla hiçbir ilişkisi yoktu. Sevdiği kadının doğru düşünüp düşünmediği hiç önemli değildi. Aşk mantığın üstündeydi. Eğer Ruth Martin'in bir meslek için duyduğu ihtiyacı anlayamıyorsa bu onu daha az sevmesi için bir neden olamazdı. Onu yine de seviyordu ve Ruth'un düşüncelerinin bu sevgiyle hiçbir ilgisi yoktu. Düşüncelerini yarıda bırakan Olney'in bir sorusunu duymamıştı. Ne dedin diye sordu. Latince ile uğraşmayacak kadar akıllı olduğunu umduğumu söylüyordum. Ama Latince kültüründe üstünde bir konu diye atıldı Ruth. Bir araç o. Peki uğraşacak mısın bu konuda diye üsteledi Olney. Martin ne diyeceğini şaşırmıştı. Ruth'un heyecanla verici yanıtı beklediğini anlıyordu. Korkarım ki zamanım olmayacak dedi sonunda. İsterdim ama hiç zamanım yok. Gördün mü Martin kültür peşinde koşmuyor dedi Olney. O bir yere varmak, bir şeyler yapabilmek istiyor. Ama Latince kafayı eğitir, disipline sokar. Disiplinli kafa Latince ile elde edilir. Sanki fikrini değiştirmesini bekliyormuşçasına umutla Martin'e baktı. Futbolcuların önemli bir maçtan önce hazırlanmaları gerekir. Latince de bir düşünür için budur işte. Saçma ve boş sözler. Çocukken de bize bunları anlattılar. Ama bize söylemedikleri bir şey vardı. Bunu daha sonra bulmayı bize bıraktılar. Onun sözlerinin etkisini bekledikten sonra sürdürdü. Bize söylemedikleri şey her kibar beyin Latince çalışması ama hiçbirinin Latince'yi bilmemesi gerektiğiydi. Haksızlık ediyorsun diye bağırdı Ruth. Sırf böyle bir noktaya gelebilmek için konuşmayı çevirdiğini biliyorum. Evet, kurnazca bir oyun bu diye yanıtladı Beriki. Ama aynı zamanda dürüst de. Latince'yi gerçekten öğrenenler yalnızca eczacılar, avukatlar ve Latince profesörleridir. Eğer Martin onlardan biri olmak istiyorsa tahminimde yanılmışım. Ama bütün bunların Herbert Spencer'la ilgisi var. Martin Spencer'ı daha yeni keşfetti ve onun için neredeyse çılgına dönecek. Neden? Çünkü Spencer onu bir yere götürüyor. Spencer ne beni ne de seni hiçbir yere götüremezdi. Gidecek bir yerimiz yok bizim. Sen günün birinde evleneceksin. Bense babamın bana bırakacağı parayı yönetecek olan avukatlarla iş adamlarının ardında koşup duracağım. Olney gitmek için ayağa kalktı. Ama kapıya gelince dönüp bir darbe daha indirdi. Sen Martin'i rahat bırak Ruth. O kendisi için neyin iyi olduğunu bilir. Bak daha şimdiden neler başardı. Kimi zaman beni hasta ediyor ve kendimden utandırıyor. O dünyayı, yaşamı, insanın bu dünyadaki yerini ve öteki her şeyi Arthur'dan, Norman'dan ve Latince'ne, Fransızca'na, Sakson dili üstüne bilgilerini ve kültürüne karşın senden daha iyi biliyor. Ama Ruth benim öğretmenim dedi Martin şövalyemsi bir tavırla. Öğrendiklerimi onun sayesinde elde ettim. Sanmam. Olney nefretle Ruth'a baktı. Neredeyse Spencer'ı onun tavsiyesiyle okuduğunu söyleyeceksin. Ama böyle olmalı. Darwin ve evrim konusunda benim Kral Salomon'un maddeleri hakkındaki bilgimden daha fazlasına sahip değil o. Geçen gün sözünü ettiğin Spencer'ın tanımı neydi? Hani şu belirsiz, uyumsuz ve bir türdenlik sorunu. Bir de Ruth'a anlat. Söylediklerini bir sözcüğünü bile anlayacak mı bakalım? Görüyorsun bu kültür değil. La la la. Eğer Latince ile uğraşırsan Martin sana olan saygımı yitireceğim. Bütün bu süre boyunca ilgiyle tartışmayı izleyen Martin, tartışmanın kendisine ters gelen bir yönü olduğunu fark etti. Çalışmalar ve dersler, bilginin rudimentleri ve öğrenci ruhu onun içinde kaynayan büyük şeylerle, yaşamın kavramaya başladığı yönleriyle, onu acılar içinde kıvrandıran kozmik coşkularla ve bütün bunların üstesinden gelme bilinciyle çelişiyordu. Yabancı bir ülkenin kıyılarında kazaya uğrayan, içi güzellikle dolu, kekeleyip dili dolaşarak umutsuzca bu yeni ülkenin barbar diliyle şarkı söylemeye çalışan bir şaire benzetti kendini. Tıpkı böyleydi işte. Büyük evrensel şeylere karşı uyanıktı. Bu uyanıklık ona acı veriyordu. Ama yine de okul çocuklarını ilgilendiren konularla uğraşmak, Latince çalışması gerekli mi değil mi diye tartışmak zorundaydı. Latince'nin bu işle ne ilgisi var diye sordu kendi kendine o gece aynanın önünde. Keşke ölüler ölü olarak kalsalar. Neden bana ve içimdeki güzelliğe ölüler hükmetsin? Güzellik canlı ve sonsuz bir şeydir. Diller gelip giderler. Onlar ölülerin geriye kalan tozlarından başka bir şey değil. Sonra fikirlerini gayet güzel dile getirdiğini düşündü ve neden Ruth'la olduğu zamanlar böyle konuşmadığını merak etti. Onun yanındayken Martin de bir öğrenci oluyor ve bir öğrencinin diliyle konuşuyordu. ''Biraz zaman ver bana'' dedi yüksek sesle. ''Biraz zaman ver. Zaman, zaman, zaman. Onun yakındığı şey buydu işte.'' 14. Bölüm. Olney'in yüzünden değil de Ruth'a ve Ruth'a olan aşkına karşın Martin Latince çalışmamaya karar verdi en sonunda. Latince'den çok daha önemli şeyler, güçlü sesleriyle Martin'i kendilerine çeken konular vardı. Üstelik yazması gerekiyordu. Para kazanmalıydı. Yazılarını şimdiye dek hiçbir yer kabul etmemişti. 40 kadar yazısı dergilerde dolanıp duruyordu. Başkaları nasıl yapıyorlardı bu işi? Okuma odalarında bitmez tükenmez saatler geçirip başkalarının yazdıklarını okudu, onların yapıtlarını eleştirel bir gözle inceledi, kendisininkilerle karşılaştırdı ve yapıtlarını satabilmelerini sağlayan becerileri araştırdı. Artık yaşamayan yazıların çokluğu onu şaşırttı. Bu yapıtlarda ne ışık, ne yaşam, ne de renk vardı. Yaşamın bir soluğu bile yoktu bunlarda. Ama yine de sözcüğü 20 sente, bin sözcüğü 20 dolara satılıyorlardı. Gazetede okumuştu bunu. Kısa öykülerin çokluğuna şaştı kaldı. Gerçi ustaca yazılmışlardı ama hiçbir canlılık ve gerçeklik yoktu bunlarda. Yaşam güzel ve garipti. Büyük sorunlar, düşler ve kahramanca olaylarla doluydu. Ama bu öyküler yaşamın yalnızca her gün rastlanan olaylarıyla ilgiliydi. Martin yaşamın acılarını, çilelerini, ateşini, tatlı yönlerini ve vahşetini hissediyordu. İşte bu konular işlenilmeliydi. Ümitsiz umutların önderlerini, çılgın aşıkları, dehşet ve trajedi içinde eziyetlere katlanarak savaşan, çabalarının gücüyle yaşamı sarsan devleri yüceltmek istiyordu. Oysaki dergilerdeki kısa öyküler, Bay Butler'ları, para peşinde koşan insanları, küçük insanların önemsiz aşk serüvenlerini yüceltmekle kararlı gibi görünüyordu. Ama bunun nedeni bu dergilerin yayımcılarının da bu tür insanlar olması mıydı? Yoksa bu yazarlar, yayımcılar ve okuyucular yaşamdan korkuyorlar mıydı? Ama Martin'in asıl derdi hiçbir yayımcı ve yazar tanımamasıydı. Üstelik yazarları tanıyan kimse de tanımıyordu. Ona bir ipucu, bir öğüt verebilecek kimse yoktu. Yayımcıların gerçek birer insan olduklarından kuşkulanmaya başladı. Sanki bir makinenin çarklarıydı onlar. Evet, makineden başka bir şey değillerdi. Martin öykülerine, makalelerine ve şiirlerine ruhunu koyuyor, sonra da bunları bir makineye gönderiyordu. Onları uzun bir zarfın içine gerekli pullarla birlikte koymuş, zarfı yapıştırmış, üstüne birkaç pul daha koymuş ve posta kutusuna atmıştı. Öte yandansa gerçekten insan olan bir yayımcı değil, yazılarını bir zarftan alıp başka bir zarfa koyan ve üstüne pul yapıştıran bir makine vardı. Yanlarındaki küçük delikten insanın para attığı ve karşılığında bir ciklet ya da bir parça çikolata aldığı makineler gibiydiler. Her şey parayı, çikolata mı yoksa ciklet diline mi attığına bağlıydı. Yayımcı makinesi de böyle çalışıyordu. Bir delikten çekler, öbüründense red mektupları çıkıyordu. O şimdiye kadar hep ikinci deliğe rastlamıştı. İşlemin makineyi andıran korkunçluğunu tamamlayan şey red mektuplarıydı. Bu mektuplar hep aynı biçimde yazılıyordu. Yüzlerce almıştı bu mektuplardan. Eğer aldığı tüm red mektupları içinde bir tanesinin yanında kişisel bir not olsaydı çok sevinecekti. Ama hiçbir yayımcı varlığı konusunda bir delil göstermemişti. O da bundan ancak öteki uçta bir insan olmadığı, yayımcıların makinelerin düzgün çalışan, iyi yağlanmış parçaları olduğu sonucu çıkartılabilirdi. Direngen ve savaşımcı bir insandı. Daha yıllarca bu makineleri besleyebilirdi. Ama gittikçe daha çok yoksullaşmaya başlamıştı ve değil yıllar, mücadelenin sonunu haftalar belirleyebilirdi. Her hafta ev kirası onu iflasın eşiğine getiriyor, 40 kadar yazının postalanması bu işlemi hızlandırıyordu. Artık kitap satın almıyor, küçük şeylerde tutumlu davranıyor ve kaçınılmaz sonu geciktirmeye çalışıyordu. Nasıl tutumlu olmayacağını bilmediğinden kız kardeşine üst baş alması için verdiği 5 dolar bu sonu daha da yakınlaştırdı. Hiçbir öğüt almadan, hiçbir desteği olmadan karanlıkta savaşan Martin'in cesareti tükenmek üzereydi. Gertrude bile artık yan yan bakmaktaydı. Başlangıçta budalalık diye tanımladığı bu duruma bir kız kardeş sevgisiyle katlanmıştı. Ama şimdi yine kız kardeş sevgisinin getirdiği bir telaş içindeydi. Martin'in budalalığı artık çılgınlığa dönüşüyor gibi geliyordu ona. Martin bunu biliyor ve kız kardeşinin durumu ona Bernard Higginbotham'ın açıkça alay etmesinden daha çok acı veriyordu. Martin kendine inanıyordu ama bu inancında yalnızdı. Ruth'un bile ona inancı yoktu. Ruth onun kendisini çalışmaya adamasını istiyordu. Yazı yazmasına hiçbir zaman açıkça karşı çıkmamıştı ama hiçbir zaman da desteklememişti tam olarak. Ona yazılarını hiç göstermemişti. Aşırı duygusallığı bunu engellemişti. Üstelik Ruth'un üniversitede çok işi vardı ve onun zamanını almaya hakkı olmadığını anlıyordu. Ama diplomasını aldıktan sonra yazdıklarından birkaçını göstermesini Ruth kendisi önerdi. Martin hem sevinmiş hem de utanmıştı. Şimdi karşısında yapıtlarını değerlendirebilecek biri vardı. Ruth edebiyat diploması almıştı. Yetenekli öğretmenlerin yönetiminde edebiyat okumuştu. Belki yayıncılar da yetenekli değerlendiricilerdi. Ama Ruth onlardan farklıydı. O kendisine basılı bir ret mektubu vermeyecek ve yazılarının reddedilmesinin onların değersiz olduklarını göstermediğini bildirmeyecekti. Sıcak bir insan olarak her zamanki gibi hızlı hızlı konuşacak ve her şeyden önemlisi gerçek Martin Eden'ı görebilecekti. Yapıtlarında, yüreğinde ve ruhunda olanları okuyacak, düşleri ve gücü konusunda az da olsa bir şeyler öğrenecekti. Martin birkaç öyküsünün daktilo edilmiş kopyalarını topladı. Biraz bocaladıktan sonra bunlara deniz liriklerini de kattı. Haziran'ın sonlarına doğru bir gün bisikletlerine binip tepelere doğru gittiler. İkinci kez onunla yalnız çıkıyordu. Yeni çıkan Meltem'in serinlettiği ılık bir havada dünyanın çok güzel ve düzenli olduğunu düşünüp yaşadığı ve aşık olduğu için kendini mutlu hissetti. Bisikletlerini yol kıyısına bırakıp güneşten kavrulmuş otların kuru sıcaklığını içlerine çektikleri bir tepenin üstüne çıktılar. "Bunların işi bitmiş," dedi Martin. Ruth, Martin'in ceketinin üstüne otururken o da boylu boyunca çayırlara uzandı. Ta beyninin içine işleyen ve düşüncelerini özelden evrensele sürükleyen otların kokusunu içine çekti. Varlık nedenini gerçekleştirdi diye sürdürdü, eliyle otları okşayarak. Geçen kış yağmurların altında tutkuyla acele ediyordu. Sert bir ilkbaharla savaştı, çiçek açtı. Böcekleri ve arıları kendine çekti. Tohumlarını çevreye yaydı. Görevine ve dünyaya göre kendini hazırladı ve "Neden her şeye bu denli korkunç bir pratik açıdan bakıyorsun?" diye onun sözünü kesti kız. "Sanırım evrim üstünde çalışıyorum da ondan. Doğruyu söylemek gerekirse gözlerim daha yeni yeni görmeye başladı. Ama bana kalırsa böyle pratik olmak da güzellik anlayışını yitiriyor. Kelebekleri yakalayıp o güzelim kanatlarını yolan çocuklar gibi güzelliği mahvediyorsun." Martin başını salladı. "Güzelliğin bir anlamı var. Ben bu anlamı daha önce bilmiyor, güzelliği anlamsız bir şey, sebepsiz ya da mantıksız bir olgu olarak kabul ediyordum. Ama şimdi biliyorum, daha doğrusu öğrenmeye başlıyorum. Şimdi bunun neden ot olduğunu ve güneşin, yağmurun ve toprağın nasıl bir araya gelip otu oluşturduğunu bildiğim için onu daha güzel buluyorum. Herhangi bir otun yaşam öyküsünde romantik bir yön, bir serüven vardır. Bu düşünce bile heyecanlandırıyor beni. Kuvvetle maddenin etkileşimlerini ve yaptıkları büyük mücadeleyi düşününce otlar üstüne bir destan yazmak geliyor içimden." "Ne kadar güzel konuşuyorsun," dedi kız farkında olmadan. Martin onun kendisine meraklı gözlerle baktığını fark etti. "Umarım konuşmasını öğreniyorum," diye kekeledi. "İçimde söylemek istediğim öyle çok şey var ki. Kimi zaman tüm dünya, yaşam, her şey içime girmiş de benden onların sözcülüğünü yapmamı istiyorlarmış gibi geliyor bana. Nasıl hissettiğimi anlatamıyorum. İçimdeki yüceliği duyuyor ama konuşmaya başladığımda bir çocuk gibi kekeliyorum. Duyguları sözcüklere dönüştürmek büyük bir iş. İster söylensin, ister yazılsın, bu sözcükleri okuyanlar ya da işitenler aynı duygulara sahip olmalı. Büyük bir iş bu. Bak, yüzüm otların arasına gömüyorum ve içime çektiğim hava binlerce düşünce ve hayal yaratıyor kafamda. İçime çektiğim evrenin havası. Şarkı söylemesini, gülmeyi, başarı ve acıyı, mücadele ve ölümü biliyorum. Otların kokusu beynimde binlerce görüntü yaratıyor. Bunları sana, tüm dünyayı anlatmak isterdim. Ama nasıl yapabilirdim bunu? Dilim bağlanmış sanki. Şimdi sana otun kokusunun bende uyandırdığı etkiyi anlatmaya çalıştım. Ama başaramadım. Beceriksiz birkaç sözde bir imada bulunabildim, o kadar. Sözcüklerim yetersiz kalıyor." Ah, ellerini umutsuzca yukarı kaldırdı. "Olanaksız bir iş bu. Anlaşılmayacak bir şey. Başkasına aktarılamayan bir şey." "Ama çok güzel konuşuyorsun," diye üsteledi kız. "Seni tanıdığımdan beri geçen kısa zaman içinde ne denli ilerlediğini bir düşün. Bay Butler herkesçe beğenilen bir konuşmacıdır. Birçok kez seçim kampanyalarında kürsüye çıkıp konuşma yapması için üstelemişlerdi. Geçen gece yemekte sen de en az onun kadar iyi konuşuyordun. Ama o daha kontrollüydü. Sen çok heyecanlandın. Ama zamanla bunu da yenersin. Sen de iyi konuşmacı olabilirsin. İlerleyebilirsin. İstersen elbet. Güçlüsün. İnsanlara önderlik edebileceğinden eminim. Eline attığın bir işte başarıya ulaşmaman için hiçbir sebep yok. Tıpkı gramerde gösterdiğin başarı gibi. İyi bir avukat olurdun. Politikada başarılı olabilirsin. Bay Butler'ın gösterdiği büyük başarıyı senin de göstermeni engelleyen hiçbir şey yok. Üstelik sende hazımsızlık da yok," diye gülümsedi. Konuşmaya devam ettiler. Ruth durmadan köklü bir eğitimden geçmenin gereğinden söz ediyor ve herhangi bir meslek için Latince'nin ne denli yararlı olduğunu anlatıyordu. Aslında idealindeki başarılı erkeğin portresini çiziyordu. Bu da çoğunlukla babasının görüntüsüydü. Yalnız bu görüntüye Bay Butler'dan da birkaç nokta eklenmişti. Martin otların üstünde uzanmış can kulağıyla onu dinliyor, dudaklarını kımıldayışını izlemek onu mutlu ediyordu. Ama kafası dinlediklerini anlamıyordu. Rut'un çizdiği portrelerde onu çeken hiçbir yan yoktu. İçinde düş kırıklığının verdiği bir acı ve daha keskin bir aşk duygusu vardı. Konuşmalarında Martin'in yazılarına ilişkin tek bir söz bile yoktu. Yazıları ise bir kıyıda öylece duruyordu. Sonunda ikisinin de sustuğu bir anda Martin güneşe baktı, yüksekliğini hesapladı ve yazılarını eline aldı. ''Unutmuştum'' dedi kız telaşla. ''Üstelik onları dinlemeyi ne kadar istiyorum.'' Kendisine en güzel gelen hikayesini seçerek okudu. Hayat şarabı koymuştu bu öykünün adını ve onu yazarken beynine sızan şarap şimdi Martin'i yine sarhoş etmişti. Öykülerinin özü sanki büyülüydü. Tılsımlı sözcükler kullanarak onları daha da süslemişti. Yazarken duyduğu ateş ve tutku yine benliğini kaplamıştı. Öykünün kötü yönlerine karşı tamamen kör ve sağırdı. Ama Ruth için durum böyle değildi. Eğitilmiş kulağı zayıf noktaları kapıyor, aksayan cümlelerdeki bozuklukları hemen fark ediyordu. Cümlelerdeki uyum fazla tumturaklı olmadığı sürece bunu önemsemedi ama abartılmış yerler onu rahatsız etti. Öykü üstüne son yargısı yazının biraz amatörce olduğuydu. Ama bunu ona söylemedi. Bunun yerine Martin okumayı bitirdiğinde önemsiz yanlışları belirtti ve öyküyü beğendiğini belirtti. Ama Martin düş kırıklığına uğramıştı. Evet, eleştirilerinde haklıydı. Ama onunla yazılarını bir okul ödevi gibi düzeltmesinin dışında paylaşmak istememişti. Ayrıntılar önemli değildi. Onlar kolaylıkla çözümlenirdi. Onları düzeltir, düzeltmesini öğrenebilirdi. Yaşamın büyük bir yönünü yakalamış ve bunu öyküsüne hapsetmek istemişti. Onun olan, kendi gözleriyle gördüğü, kendi beyniyle kavrayıp elleriyle yazıya döktüğü bu büyük şeyi Ruth'un da kendisiyle paylaşmasını isterdi. Başaramadım diye karar verdiği için de. Belki de yayıncılar haklıydı. O büyük şeyi duymuş ama anlatmayı başaramamıştı. Düş kırıklığını gizledi ve öylesine rahat bir tavırla onun eleştirilerine katıldı ki Ruth onun içinde fikirlerine tamamen aykırı bir akım olduğunu fark etmedi bile. Bundan sonrakinin adını Çömlek koydum dedi sayfaları açarak. Şimdiye dek 3 ya da 4 dergi reddetti ama ben hala beğeniyorum onu. Aslında gerçekten ne düşündüğümü bilmiyorum ama bir şey yakaladığımdan eminim. Belki seni beni etkilediği kadar etkilemez. Kısa bir şey, yalnızca 2000 kelimelik. Ne kadar korkunç diye bağırdı Ruth, Martin okumayı bitirdiğinde. Korkunç bir şey bu. Felaket. Kızın soluk yüzüne, sinirden gerilmiş gözlerine, kıvrılan parmaklarına Martin sevinçle baktı. Başarmıştı. Kafasındaki imgeleri ve duyguyu ona iletebilmişti. İster beğensin ister beğenmesin onu etkilemiş, oturup dinlemek ve ayrıntıları unutmak zorunda bırakmıştı. Yaşam bu dedi. Yaşam da her zaman güzel değildir. Belki de ben biraz garip bir insan olduğum için bunda güzel bir yön buluyorum. Bana sanki güzellik büyülenmiş ve... Ama neden o zavallı kadın diye sözünü kesti Martin. Sonra baş kaldıran düşüncelerini tutamayıp bağırdı. Alçaltıcı, çirkin bir şey bu. İğrenç bir şey. Bir an için yüreğinin durduğunu sandı. İğrenç. Hiç aklına gelmemişti. Böyle bir niyeti yoktu. Yazı önünde bir ateş parçası gibi duruyordu. Bu ateşin ışığında boş yere iğrençlik aradı. Sonra yüreği yeniden çarpmaya başladı. Suçlu değildi. Neden daha güzel bir konu seçmedin diyordu kız. Dünyada iğrenç şeyler olduğunu biliyoruz. Ama bunu yazmak için bir sebep yok ki. Konuşmaya devam etti ama Martin onu dinlemiyordu. Onun masum bakire yüzüne bakıp kendi kendine gülümsedi. Öylesine masumdu ki bu yüz, saflığı içine işliyor, onu bütün kötülüklerden arındırıyor ve onu serin, yumuşak ve kadifemsi bir ışığa boğuyordu. Dünyada iğrenç şeyler olduğunu biliyoruz. Onun bildiği düşüncesini aklına getirdi ve bir aşk şakasıymış gibi kıkır kıkır güldü. Bir an için gözünün önüne tüm ayrıntılarıyla şimdiye dek karşılaştığı iğrençlikler geldi ve öyküsünü anlamadığı için onu bağışladı. Böylesine masum doğduğu ve saflığını koruyabildiği için Tanrı'ya şükretti. Anlayamaması onun suçu değildi. Ama o iyi ve kötü yanlarıyla yaşamı tanıyor, bütün pisliğine karşın büyüklüğünü takdir edebiliyordu. Ve bütün bunları anlatacaktı dünyaya. Gökteki azizler, onlar için saflıktan ve temizlikten başka bir şey düşünülebilir miydi? Onların övülmeye ihtiyaçları yoktu. Ama çirkefin içindeki azizler, işte harika bir şeydi bu. Hayatı yaşanası bir şey yapan da buydu işte. Pisliğin ve çamurun içinden ruhsal görkemin yükseldiğini görmek. Kendisini yükseltmek ve çamurların örttüğü gözleriyle uzaklardaki soluk güzelliği görebilmek. Zayıflıktan, günahkarlıktan ve kötülükten, kuvvetin, gerçeğin ve ruhsal üstünlüğün doğduğunu görmek. Ruth'un söylemekte olduğu bir cümle kulağına çarptı. Öykünün ruhu baştan aşağı düşük. Oysa yüksek olan öyle çok var ki. Örneğin, In Memoriam'ı al. Martin, Lox Dehal'de var demek istedi ama yine hayallere daldı. Binlerce ve binlerce yıldır yaşamın merdivenlerine sürünerek tırmanan, sonunda güzel, saf, tanrısal Ruth biçimini alan, pisliğin içinden çıkıp gelen, sayısız yanlışları ve sonsuz yaratılışın çarpıklıklarını ardında bırakarak, Martin Eden'a aşkı tanıtan, saflığa doğru iten ve onda kutsallığı tatma isteği uyandıran kadına türünün dişisine baka kaldı. Onda duygusallık, yücelik ve bir olağanüstülük vardı. Eğer yeterli sözcükleri bulabilseydi yazacağı çok şey vardı. Cennetteki azizler. Onlar yalnızca azizdiler ve kendilerine hiçbir yararları dokunmazdı. Ama o bir erkekti. Güçlüsün dediğini işitti. Ama eğitilmemiş bir güç bu. Züccaciye mağazasına dalmış bir boğa gibi diye atıldı Martin. Ruth gülümsedi. Ayırt etme yeteneğini de geliştirmen gerek. Zevkli, ince ve renkli olabilmelisin. Bu benim için çok fazla diye mırıldandı. Ruth aferin dercesine gülümsedi ve başka bir öyküyü dinlemeye koyuldu. Martin bir yandan okuyor, bir yandan da onu inceliyordu. Sonunda ona ulaşabildim diye düşündü. Hiç hareket etmeden gözlerini ona dikmiş, soluğunu tutmuş ve kendinden geçmiş bir havayla dinliyordu. Öykünün ustalığı onu kendinden geçiriyor diye düşündü Martin. Öykünün adını serüven koymuştu ve bu öykü kitaplardaki serüvenleri değil, gerçek bir serüveni, cezaları ve ödülleri, dehşetli, kaprisli ve inançsız, korkunç bir sabır ve günlerce gecelerce durmadan çalışma isteyen, insanı tanrısal başarılara ve soylu bir sona götüren kan, ter ve böcek sokuşları içindeki bir yolda, ateşler içinde kıvrandıran uzun hastalıkların, açlık ve susuzluğun önünde ortalığı kasıp kavuran güneşi ya da kara ölümü sunan vahşi bir angaryacıyı anlatıyordu. Bütün bunları ve daha fazlasını koyabilmişti öyküsüne. İşte bunlar Ruth'u orada oturtup dikkatle okuduklarını dinletiyordu. Kızın gözleri açılmış, soluk yanaklarına renk gelmişti. Öyküsünü bitirdiğinde nefes nefese kalmıştı. Evet, canlandırabilmişti onu. Ama aslında onu canlandıran öykü değil Martin'di. Öyküyü pek düşünmüyordu. Sanki delikanlının o engin gücü vücudundan taşıp kızın üstüne akıyordu. Bunun paradoksal yönü de bizzat öykünün Martin'in gücüyle dolu oluşu ve bu gücü kendisine aktaran bir kanal olmasıydı. İçinde bulundukları ortamın değil, yalnız bu gücün farkındaydı ve dinledikleriyle en çok kendinden geçmiş gibi göründüğü anda aslında kendisine tamamen yabancı olan bir şeyle, beyninde çağrılmadan gelen korkunç ve tehlikeli bir düşünceyle kendinden geçmişti. Birden evliliğin nasıl bir şey olduğunu düşündüğünü fark etti ve bu düşüncesinin kayıtsızlığı onu dehşete düşürdü. Bir genç kızın kafasına yakışmayan bir düşünceydi bu. Daha önce hiç aklına gelmemişti. O zamana dek kadınca bir arzunun acısını çekmemişti hiç. O hep Tennyson'vari bir şiir dünyasında yaşamış, usta yazarın kraliçelerle şövalyeleri arasındaki ilişkilere sokulmak istenen kabalığın asıl anlamına ilişkin imalara bile kapalı kalan bir yaşam sürmüştü. Şimdiye dek sanki hep uyumuştu ve şimdi yaşam bir kasırga gibi bütün kapılarını zorluyordu. Paniğe kapılmış düşünceleri onu bütün kapıları kilitlemeye ve sürgüleri çekmeye zorlarken, bilinçaltı istekleri kapıları ardına dek açmaya ve bu garip ziyaretçiyi içeri almaya çağırıyordu. Martin memnun memnun onun kararını bekledi. Bunun ne olacağına dair içinde hiçbir kuşku yoktu. Ama Ruth'un ağzından çıkanları işitince şaşakaldı. Güzel. Genç kız bir süre sustuktan sonra sözcüğü vurgulayarak yineledi. Güzel. Elbette güzeldi. Ama bu öyküde güzelliğin ötesinde bir şey. Güzelliği bir köle gibi kullanan daha ileride bir şey vardı. Martin sesini çıkarmadan yeniden otların üstüne uzandı ve bir bulut gibi önünde yükselmekte olan kuşkularını izledi. Başaramamıştı. Kafasının içindekileri anlatamıyordu. Dünyanın en büyük şeylerinden birini görmüş ama dile getirememişti. Ya şey konusunda ne düşünüyorsun? Sustu. Yeni bir sözcüğü ilk kez kullanmak onu utandırmıştı. Motif konusunda biraz karışıktı diye karşılık verdi Ruth. Genel olarak tek eleştirim bu. Olayı kavrayabildim ama öbür yönlerinin biraz daha işlenmesi gerek. Kimi bölümler çok uzun. Hareketi konuyla ilgili olmayan materyalin arasına sıkıştırmışsın. Ama ana motif buydu diye telaşla açıklamaya koyuldu Martin. Öykünün derinliğinde akıp giden motif, gülünç ve evrensel olan buydu. Olayla birlikte sürdürmek istedim bu motifi ama yüzeyde kaldı bu. Doğru iz üzerindeydim ama sanırım beceremedim. Asıl vermek istediğim noktayı açıklamakta başarılı olamadım ama zamanla öğreneceğim. Ruth onu dinlemiyordu. Onun edebiyat diploması vardı ama Martin onun sınırlarını aşmıştı. Ruth bunu anlamıyor, anlamayışının nedenini de Martin'in tutarsızlığında buluyordu. Çok uzatmışsın dedi ama yer yer güzel. Kızın sesi çok uzaklardan geldi. Çünkü tam o sırada Martin deniz liriklerini okuyup okumama konusunda kendisiyle tartışıyordu. Umutsuzluk içinde yere uzanmış yatarken Ruth bir yandan meraklı gözlerle onu izliyor, bir yandan da kendisini rahatsız eden evlilik düşüncesini kafasında tartıyordu. Ünlü mü olmak istiyorsun diye sordu birden. Evet, biraz diye itiraf etti genç adam. Bu daha serüvenin bir parçası. Önemli olan ünlü olmak değil, ünlü olma süreci. Üstelik benim için ünlü olmak başka bir yere varmamı sağlayacak bir araçtan başka bir şey değil. İşte salt bu nedenden çok ünlü olmak istiyorum. Senin için diye eklemek istedi. Eğer okudukları onu heyecanlandırmış olsaydı bunu söylerdi belki de. Ama Ruth'un aklı delikanlının ima ettiği bu nihai amacı ne olduğunu soramayacak kadar meşguldü. Martince uygun bir meslek arıyordu. Edebiyat konusunda onun için hiçbir gelecek yoktu. Bundan emindi. Bugünkü amatörce ve çocukça ürünleriyle bunu kanıtlamıştı. Çok güzel konuşabiliyordu ama edebi bir biçimde kendini anlatmaktan acizdi. Tennyson, Browning ve sevdiği öteki düz yazı ustalarını onunla karşılaştırdı. Sonuç umutsuzdu. Ama kafasından geçenleri söylemedi ona. Martin'e olan garip tutkusu onu daha yumuşak olmaya itti. Üstelik bu yazma arzusu zamanla yeneceği bir zayıflıktı. Sonra kendisini yaşamın çok daha ciddi yönlerine adayabilirdi. Üstelik bunu başarırdı da. Ruth bundan emindi. Martin öylesine güçlü bir insandı ki başarısızlığa uğraması olanaksızdı. Bir şu yazı yazma hevesinden vazgeçseydi... ''Bana bütün yazdıklarını göstermeni isterdim Martin'' dedi. Delikanlı memnunlukla kızardı. Hiç olmazsa yazılarıyla ilgilenmişti. Üstelik ona basılı bir ret mektubu da vermemişti. Yapıtlarının bazı bölümlerini güzel bulmuştu. Bu da herhangi birinden işittiği ilk cesaret verici sözdü. ''Gösteririm'' dedi hevesle. ''Daha iyilerini yazacağıma söz veriyorum. Uzun bir yol aldım, bunu biliyorum. Daha da önümde epey bir yol var. Ellerim ve dizlerimin üstünde sürünmek zorunda kalsam bile bu yolu da aşacağım.'' Eline bir tomar kağıt aldı. ''Bunlar deniz lirikleri. Eve döndüğümüzde boş zamanlarında okuman için onları sana vereceğim. Ama bu şiirler konusunda ne düşündüğünü bana mutlaka söylemelisin. Biliyorsun her şeyden çok eleştiri gerekli bana. Lütfen içtenlikle eleştir beni.'' ''İçten olacağım.'' diye söz verdi Ruth. Ama az önce içten davranmamış olmanın huzursuzluğu içindeydi ve ileride ona daha içten davranabileceği konusunda kuşkuluydu. 15. Bölüm. 10 gün sonra aynaya bakarken ilk savaşı verdik dedi Martin. Ama bir ikinci, hatta üçüncü bir savaş var önümüzde. Bu savaşlar bitip tükenmeyecek. Ta ki... Cümlesini bitirmedi ve küçücük odasına göz gezdirdi. Sonra döşemenin bir köşesinde duran uzun zarflar içinde geri gönderilmiş yazı yığınına takıldı gözleri. Yolculuklarını sürdürmek için artık elinde pulu kalmamıştı. Bir haftadır birikip kalmışlardı. Yarın, daha sonraki gün ve daha sonraki gün başkaları gelecekti, ta ki hepsi tamamlanıncaya dek. Ve artık elinde onları yeni dergilere gönderme olanağı da yoktu. Bir aydır daktilonun kirasını vermemişti. Cebinde odanın kirasını ancak yetecek kadar bir para olmasına rağmen onu da iş bulma kurumuna yatıracağı için kirasını da ödeyemeyecekti. Oturup derin derin düşündü. Masanın üstünde mürekkep lekelerini gördü ve birden masayı ne kadar sevdiğini fark etti. ''Sevgili masa'' dedi. ''Seninle birlikte birçok mutlu saatler geçirdim. Her şey bir yana, her zaman iyi bir dosttun. Beni asla terk etmedin. Başarısızlığımın karşılığı olarak bana ret cevapları göndermedin. Fazla çalışmaktan asla yakınmadın.'' Kollarını masanın üstüne koyup başını onların arasına gömdü. Boğazı yanıyor, ağlamak istiyordu. 6 yaşındayken yaptığı ilk kavgası aklına geldi. Gözlerinden yaşlar akarken yumruklarını savurmuş, kendisinden 2 yaş büyük olan öbür çocuksa yorgunluktan bitinceye dek onu dövmüştü. Sonunda midesi bulanıp morarmış gözleri, yaşlı burnundan fışkıran kanların arasında yere düşerken çevresinde vahşi çığlıklar atan kaba ve kırıcı çocuklar görmüştü. ''Zavallı küçük dolandırıcı'' diye mırıldandı kendi kendine. ''İşte şimdi sen de berbat bir durumdasın. Dayak yemekten canın çıkmış. Sen de yere yıkılıp dövüşten atıldın.'' Ama ilk kavgasının hayali hala gözlerindeydi. Sonra bunun yavaş yavaş silindiğini ve yerini onu izleyen başka kavgaların aldığını gördü. 6 ay sonra peynir suratlı, oğlanın adı buydu, onu yine dövmüştü. Ama bu kez o da biri ardından. Ama bu kez o da peynir suratlının gözünü morartmıştı. Bu da bir şeydi. Birbiri ardından öteki kavgaları gördü. Hep dayak yiyor, peynir suratta ona sövüp sayıyordu. Ama hiçbir zaman kavgadan kaçmamıştı. Bunun anısıyla güçlendiğini hissetti. Her zaman kalmış, dayağı da yemişti. Peynir surat kavgada küçücük... Peynir surat kavgada küçük bir canavardı ve kendisine asla acımamıştı. Ama o kalmıştı, bütün bunlara göğüs gelmişti. Sonra yıkık dökük binaların arasındaki dar sokağı gördü. Sokağın bir ucu tek katlı, tuğla bir bina ile kapanmıştı. Binanın içinden Inquirer'ın ilk baskısını yapan baskı makinelerinin ritmik sesi geliyordu. Martin 11, Peynir Suratsa 13 yaşındaydı. Her ikisi de Inquirer satarlardı. Zaten bu yüzden orada dururlar, gazetenin çıkışını beklerlerdi. Ve tabii Peynir Surat ondan önce davranır, böylece bir kavga daha başlardı. 4'e çeyrek kala basın evinin kapısı ardına dek açılır ve bir grup çocuk içeri dolardı. ''Yarın seni çiğ çiğ yiyeceğim.'' diye Peynir Surat'ın bağırdığını işitti. Sonra gözyaşlarını tutarak yarın kendisinin de orada olacağını söyleyen kendi sesini duyar gibi oldu. Ertesi gün basım evine herkesten önce varmak için okuldan hızla çıkmış ve peynir suratı 2 dakika geride bırakmış, öbür çocuklar onu övüp öğütler vermişler, kavgadaki hatalarını belirterek söylediklerini yaparsa bir dahaki sefere onu yeneceğini bildirmişlerdi. Aynı çocuklar peynir surata da akıl veriyorlardı. kavgadan ne kadar da hoşlanırlardı. Bir an anılarından sıyrılıp kendisiyle peynir suratı izlerken duydukları zevke kıskandı. Sonra kavga başlar ve hiç ara vermeksizin basın evinin kapıları açılana dek tam 30 dakika sürerdi. Her gün okuldan çıkıp yel yeperek Inquirer sokağına koşan çocukluğunu seyretti. Çok hızlı yürüyemezdi. Sürekli kavga etmekten her yana tutulmuştu. Yediği sayısız yumruklardan kolları bilekten dirseğe kadar mosmordu. Başı, kolları, omuzları, sırtı her yeri ağrıyordu. Başı ağırlaşmış ve sersemleşmişti. Okulda oyun oynamazdı. Ders de çalışmazdı. Bütün gün hiç kımıldamadan sırada oturmak bir eziyet gibi gelirdi ona. Sanki kavga etmeye başladığından beri yüzyıllar geçmiş gibi geldi. Kavgalar bir karabasan gibi sürüyor, gelecekteki günlük kavgalara uzanıyordu. Neden peynir surat yenilmesindi? O zaman Martin tüm sıkıntılarından kurtulacaktı. Hiçbir zaman kavgayı bırakmak, peynir suratın kendisini dövmesine izin vermek aklına gelmedi. Böylece Inquirer sokağına gitmeye devam etti. Ruhen ve bedenen hastaydı ama ebedi düşmanı peynir surata karşı koyabilmek için sabırlı olmasını öğreniyordu. Gururu acı dolu ve gerekli bir duygu yapan öteki gazeteci çocuklar olmasaydı, kendisi kadar hasta olan peynir suratta kavgayı bırakmaya dünden razıydı. Bir öğleden sonra tekmelemeyi, belden aşağı vurmayı, yere düşünce yumruk atmayı yasaklayan kurallara uygun olarak 20 dakika birbirlerini alt etmek için umutsuzca dövüştükten sonra soluk soluğa kalan peynir surat kavgayı berabere bırakmak önerisinde bulundu. Başı masanın üstünde, kollarının arasında duran Martin, yıllar önceki o öğleden sonraki hayaliyle ürperdi. Nefes nefesi sendeleyerek parçalanmış dudaklarından akan kan boynuna inerken, peynir surata doğru ilerlemiş konuşabilmek için bir ağız dolusu kan tükürdükten sonra kavgadan asla çekinmeyeceğini, peynir surat isterse gidebileceğini söylemişti. Ve peynir surat vazgeçmemiş, kavgada sürüp gitmişti. Ertesi gün, ondan sonraki gün ve onu izleyen günler, öğleden sonra kavgaları sürüp gitmişti. Her gün başlamak için kollarını havaya kaldırdığında büyük bir acı duyar, sonra ilk yumruğu yer, kendisi bir yumruk atar, sanki ruhu sarsılırdı. Sonra kendinden geçer, körcesine dövüşür, peynir suratın hayvanımsı gözleri, iri hatları bir karabasan gibi üstüne çökerdi. Bütün dikkatini bu yüzde toplardı. Diğer her şey boşlukta yuvarlanıyor gibiydi. Dünyada o yüzden başka hiçbir şey yoktu. Ve bu suratı kan içindeki elleriyle bir et yığınına dönüştürmeden ya da onun kanlı elleri kendi suratını bir et yığını haline getirmeden dış dünyanın farkına bile varmazdı. Sonra ne olursa olsun rahat ederdi. Ama kavgayı bırakmak onun, Martin'in kavgayı bırakması düşünülemez bir şeydi bu. Bir gün geldi ve Inquirer'in sokağına sürünerek girdiğinde peynir suratı orada bulamadı. Peynir surat daha sonra da gelmedi. Çocuklar onu kutladılar ve peynir suratı yendiğini bildirdiler. Ama Martin sevinmemişti. Ne o peynir suratı ne de peynir surat onu yenmişti. Sorun daha çözümlenmemişti. Daha sonraları o gün peynir suratın babasının ansızın öldüğünü işitmişlerdi. Martin yılları atlayıp bir tiyatronun zencilere ayrılan bölümünde oturduğu bir geceye geldi. 17 yaşındaydı ve denizden yeni dönmüştü. Bir kavga çıktı, birisi başka birini yumrukluyordu. Martin araya girdiğinde peynir suratın hayvanımsı gözleriyle karşı karşıya geldi. Oyundan sonra işini bitireceğim diye tısladı eski düşmanı. Martin başını salladı. Zenciler bölümündeki görevli memur kargaşalığa doğru yaklaşmaktaydı. Son perdeden sonra dışarıda buluşuruz diye fısıldadı Martin gözlerini sahnedeki dansözlerden ayırmadan. Memur etrafa bakınıp gitti. Tayfaların yanında mı diye sordu peynir surata perde bitince. Elbette. Öyleyse benim de kendi tayfamı toplamam gerek diye belirtti Martin. Perde arasında arkadaşlarını toparladığı çivi fabrikasından tanıdığı üç genç demir yollarında çalışan bir itfaiyeci, boğa çetesinden yarım düzine adam ve bir o kadar da 18. ve Market Sokağı'nın çetesinin üyesi. Oyun bittikten sonra iki çete sokağın iki kıyısından millete çaktırmadan yürümeye başladı. Sessiz bir köşeye vardıklarında bir araya gelip bir savaş kurulu topladılar. 8. sokaktaki köprü tam yeri dedi peynir suratın çetesinden kızıl saçlı bir çocuk. Tam ortada, elektrik lambalarının altında dövüşür, aynasızlar ne taraftan gelirse biz de öbür taraftan kaçarız. Çetesinin ileri gelenlerine danıştıktan sonra bizim için uygun dedi Martin. San Antonio Körfezi'nin bir kolu üzerinde kurulmuş olan 8. sokak köprüsü 3 apartman bloğu boyundaydı. Köprünün ortasında ve her iki ucunda elektrik lambaları vardı. Hiçbir polis görülmeden bu lambaların altından geçemezdi. Martin'in gözlerinin önünde canlanan bu köprü savaş için emin bir yerdi. Saldırgan ve asık yüzlerle birbirlerinden ayrı duran ve kendi kahramanlarını destekleyen iki çeteyi kendisinin ve peynir suratın soyunduğunu gördü. Köprünün her iki kıyısına birer gözcü konmuştu. Bunların görevi köprünün aydınlık uçlarını gözlemekti. Boğa çetesinin bir üyesi Martin'in ceketini, gömleğini, şapkasını eline almış, polis göründüğünde onları güvenli bir yere götürmeye hazır olarak elinde tutuyordu. Martin kendisinin ortaya çıkıp peynir suratta yüz yüze geldiğini gördü ve gözdağı verircesine elini kaldırarak şöyle dediğini işitti. Bu kavgada el sıkışıp barışmak yok. Anlıyor musun? Başkaları yalnızca izleyecek. Kavgayı durdurmak yok. Bu eski bir öcün kavgası. Anlıyor musun? Birinin yenmesi gerek. Peynir Surat karşı çıkmak istedi. Martin fark etmişti bunu. Ama iki çetenin önünde Peynir Surat'ın eski gururu galip geldi. Hadi gel diye karşılık verdi. Dırdır etmenin ne alemi var? Bu işi bitirene dek dövüşeceğim. Sonra genç birer boğa gibi çıplak yumruklarla, nefretle, acıtma ve mahvetme isteğiyle birbirlerine saldırdılar. İnsanlığın yükselebilmek için verdiği mücadeledeki acı dolu bin yıllık kazanç yok olmuştu. Yalnızca elektrik ışığı, büyük insanlık serüveninin izlediği yolda bir gösterge olarak kaldı. Martin ve Peynir Surat, taş devrinin ağaçlarda yaşayan iki vahşisiydi. Çamur dolu çukura, çarpışan, fırladıktan sonra yeniden geri gelen ve sonsuza dek çarpışmaya devam eden atomlar, gökteki yıldız kümeleri gibi bilinçsizce bir kimyasal savaşın içinde bulunan yaşamın ilkel biçimlerine gittikçe daha çok gömüldüler. ''Tanrım, hayvanız biz, vahşi hayvanlarız.'' diye bağırdı. Martin yüksek sesle kavgayı izlerken, o eşsiz imgelemeyle bir sinema makinesinin içine bakıyor gibiydi. Hem seyirci hem de oyuncuydu. Bu görüntünün karşısında uzun aylar sonunda elde ettiği kültür ve incelik sarsılmıştı. Sonra içinde bulunduğu zaman bilincinden silindi ve geçmişin hayaletleri ona sahip oldu. Artık o denizden yeni dönmüş, 8. caddedeki köprüde Peynir Surat'la dövüşen Martin Eden'dı. Çalıştı, acı çekti, terledi, yaralandı ve çıplak yumrukları hedeflerini bulduğu zaman coştu. Birbirlerinin çevresinde canavarca dönen iki kin fırıldağı gibiydiler. Zaman geçtikçe birbirine düşman çeteler sessizleşiyordu. Böylesine yoğun bir vahşete daha önce tanık olmamışlardı. Dövüşenler gibi onlar da vahşiydi. Gençliğin verdiği canlılık tükenmeye başlayınca her ikisi de daha dikkatli ve kurnazca davranmaya başlamıştı. Hiçbirinin bir üstünlük sağladığı yoktu. Martin birinin ''Yenişemeyecekler'' dediğini işitti. Sonra bir sağına bir soluna yumruk yedi ve çene kemiğinin ortaya çıktığını hissetti. Daha önce hiçbir çıplak yumruk başaramamıştı bunu. Çevresindekilerin attığı çığlıkları işitti ve kendi kanıyla ıslandı. Ama hiçbir tepki göstermedi. Daha dikkatli davranmaya başladı. Kendi sınıfının ne denli kurnaz ve alçak olduğunu biliyordu. Durup bekledi. Sonra birden saldırırmış gibi yaptı ve karşısında bir metal parıltısı görünce olduğu yerde durdu. Elini uzat diye bağırdı. Elinde muş da var. Bana onunla vurdun. Her iki çete de homurdanarak ileri atıldı. Bir an sonra herkes birbirine girecek, o da öcünü alamayacaktı. Siz geride durun diye bağırdı. Anlıyor musunuz? Geride durun dedim. Ötekiler geri çekildi. Hepsi vahşi insanlardı ama Martin onlardan daha vahşiydi. Ve bu gerçek ötekileri dehşete düşürüp ona üstünlük sağladı. Bu benim kavgam. Kimse burnunu sokmasın. Ver o muştayı bana. Korkan Peynir Surat muştayı verdi. Bunu ona sen verdin, kırmızı kafa dedi Martin muştayı suya atarken. Seni fark etmiştim. Ne yapacağını merak ediyordum. Bir daha denersen bunu gebertirim seni, anlıyor musun? Bitkinliğin de ötesinde bir durumda olmalarına rağmen dövüşmekten geri durmadılar. Sonunda kana susamışlıkları tatmin olan vahşiler sürüsü gördükleriyle dehşete düşerek durmaları için yalvarmaya başladı. Yere düşüp ölmeye hazır olan Peynir Surat dövülmekten artık tanınamayacak bir hale gelmiş bu canavar sendeleyip duraksadı. Ama Martin bir kez daha atılıp yumruklarını indirdi. Martin'e 100 yıl gibi gelen uzun bir zamandan sonra tam Peynir Surat'ın işi bitecekken tok bir ses işitildi ve Martin'in kolu yanına sarkıverdi. Kırılan bir kemik sesiydi. Herkes işitmişti. Peynir Surat da bunun farkına vararak bir kaplan gibi üstüne atıldı ve yumruklarını indirmeye başladı. Martin'in çetesi onu durdurmak için atıldı. Yedi yumrukların etkisiyle sersemleyen Martin, umutsuzluk ve çaresizlik içinde ağzından çıkan küfürlerle onlara geri çekilmelerini söyledi. Yalnızca sol eliyle vurmaya devam etti. Ve yarı bilinçsiz bir durumda dövüşürken uzaktan gelen bir mırıltının titrek bir sesle ''Bu dövüş değil çocuklar, cinayet bu, durdurmalıyız.'' dediğini işitti. Ama kimse onları durdurmadı. Buna memnun olan Martin, tek koluyla önündeki surattan başka her şeyi andıran, o kanlı, korkunç, bir şeyler mırıldanan şeye vurdu, vurdu. Peynir Surat zorlukla ayakta duruyor ama yine de devam ediyordu. Vücudundaki son canlılık belirtileri de kendini terk ederken gittikçe ağırlaşan ve yavaşlayan darbelerle vuruyordu. Sonra belli belirsiz bir şekilde önündeki tanınmayacak hale gelmiş gölgenin alçalmakta ve köprünün tahtaları üstüne yığılmakta olduğunu fark etti. Bir an sonra titreyen bacaklarının üstünde onun başına dikilmiş, boşlukta eliyle dayanacak bir yer arayarak kendisinin bile tanımadığı bir sesle sorduğunu işitti. ''Daha istiyor musun? Söyle, daha istiyor musun?'' Bu sözcükleri durmadan yineliyor, soruyor, yineliyor, daha fazlasını isteyip istemediğini öğrenmeye çalışıyordu. Çetesindeki çocukların sırtını okşadıklarını, üstüne bir şey giydirmeye çalıştıklarını duyar gibi oldu. Sonra ortalık karardı ve Martin boşluğun içinde yitip gitti. Masanın üstündeki saat çalmaya başladı. Ama başı kollarının arasına gömülü olan Martin onu duymadı. Hiçbir şey duymuyordu, düşünmüyordu. Anıları öylesine canlıydı ki tıpkı yıllar önce 8. sokak köprüsünde olduğu gibi bayılmıştı. Bir dakika her yere karanlık egemen oldu. Sonra mezardan kalkıyormuşçasına ayağa fırladı. Yüzünden terler akıyor, gözleri alev alev yanıyordu. "Yendim seni peynir surat!" diye bağırdı. Tam 11 yılımı aldı ama yendim seni. Dizleri titriyordu. Bayılacakmış gibi oldu. Sendeleyerek yatağa gitti. Kenarına oturdu. Hala geçmişin etkisi altındaydı. Şaşkınlıkla odanın içinde göz gezdirip nerede olduğunu düşündü. Sonra bir köşede yığılı olan yazılar gözüne çarptı. Belleğinin tekerlekleri 4 yıl ileri gitti ve Martin'in yaşadığı zamanın, okuduğu kitapların, şayialarla elde ettiği evrenin, düşlerinin, tutkularının ve aşık olduğu o soluk yüzlü kızın farkına vardı. Ruth yaşadıklarının bir anına bile tanık olsa, geçirdiği yaşamın tek bir anına dehşetten ölürdü. Ayağa kalktı ve aynada kendine baktı. "Sen de çamurun içinden çıktın Martin Eden," dedi gururla. "Şimdi gözlerini büyük bir aydınlık içinde temizle, omuzlarını yıldızlara daya ve doğanın yaptığını yaparak bırak maymun ve kaplan ölsün ve en büyük hazineyi büyük güçlerin elinden çekip al." Kendine daha dikkatle bakıp güldü. "Biraz isteri ve melodrama," diye sordu. "Neyse aldırma. Peynir suratı yendin. 11 yılını alsa bile yayımcıları da yenersin. Burada durman olanaksız. Devam etmelisin. Sonuna dek. Biliyorsun." 16. bölüm. Saatin zili Martin'i uykusundan öyle ani kaldırdı ki daha zayıf bünyeye sahip olan birinin başına mutlaka ağrı girerdi. Uykusunun ağır olmasına rağmen 5 saatlik bilinçsizliğin bittiğine memnun olarak bir kedi gibi yataktan fırladı. Uykunun boşluğundan nefret ediyordu. Yapılacak yığınla şey, yaşanacak ilginç bir yaşam vardı. Uykunun ömründen çaldığı her an için öfkeleniyordu. Saatin zili daha susmadan kafasını ve kulaklarını lavabonun içine sokmuş, suyun soğukluğuyla ürpermişti. Ama her günkü programını izlemedi. Ne eline kalemi almasını bekleyen bitmemiş bir öykü, ne de yazıya dökülmeyi bekleyen yeni bir öykü vardı. Geç saatlere dek çalışmıştı ve kahvaltıya az kalmıştı. Fiske'den bir bölüm okumaya çalıştı ama kafası tedirgindi, kitabı kapadı. Bugün yeni bir savaşın başlangıcına tanık olacak, bir süre için artık yazı yazmayacaktı. Evini ve ailesini terk eden bir insanın üzüntüsünü duyduğu içinde. Köşede duran yazılara baktı. Onlardan kimsenin kabul etmediği bu zavallı çocuklarından uzaklaşacaktı. Gidip kağıtları karıştırmaya, sevdiği bölümleri okumaya başladı. Çömlek adlı öyküsünü ve serüveni yüksek sesle okudu. Bir gün önce yazdığı ve pulu olmadığı için hemen köşeye atılan en yeni yapıtı, Neşe en çok beğendiği hikayesi oldu. "Anlayamıyorum," diye mırıldandı. "Belki de anlayamayanlar yayıncılardır. Durum böyle de olabilir. Her ay bunlardan çok daha kötülerini yayınlıyorlar. Yayınladıkları her şey, evet hemen hemen her şey bunlardan daha kötü." Kahvaltıdan sonra daktiloyu çantasına koyup Oakland'a götürdü. "Bir aylık borcum var," dedi dükkandaki adama. "Müdürünüze çalışacağımı ve bir ay içinde borcumu ödeyeceğimi söyleyin." Feribota binip San Francisco'ya gitti ve iş bulma kurumuna uğradı. "Ne iş olursa olsun mesleğim yok," dedi memura. Güzel giysilere karşı içgüdüleri olan bazı insanların giyindikleri gibi züppe giysiler giymiş yeni gelen biri sözünü kesti. Memur umutsuzca başını salladı. "Demek kimseyi bulamadınız ha," dedi yeni gelen. "Ama bugün mutlaka birini bulmam gerek." Dönüp Martin'e baktı. Martin onun renksiz, yakışıklı yüzünü fark etti ve uykusuz bir gece geçirdiğini anladı. "İş mi arıyorsun?" diye sordu Beriki. "Ne iş yapabilirsin?" "Ağır iş yaparım, denizcilikten anlarım, daktilo yazmasını bilirim. Daktilo yazmasını bilirim, sitenom yoktur, ata binerim. Her işi yapmaya razıyım," diye karşılık verdi. Öbürü başını salladı. "Seni beğendim. Adım Dawson, Joe Dawson. Çamaşırhanede çalışacak birini arıyorum." "Yapabileceğimi sanmam." Martin, kadınların giydiği o kabarık beyaz giysileri ütülerken kendini görür gibi oldu. Sonra ekledi. "Sadece yıkama yapabilirim. Denizde yeterince çamaşır yıkamıştım." Joe Dawson bir an düşündü. "Bak buraya, kafa kafaya verip anlaşalım seninle. Beni dinliyor musun?" Martin başını salladı. "Bu kentin dışında küçük bir çamaşırhane. Shelly Hot Springs diye bir otelin. İki kişi bütün işi yapar. Patronla yardımcısı. Ben patronum. Benim için değil, benimle birlikte çalışacaksın. Öğrenmek ister misin?" Martin düşündü. Bu öneri hiç de fena sayılmazdı. Birkaç ay çalışırsa kitap okuyacak bol bol zamanı olurdu. Çok çalışır, çok kitap okurdu. "İyi yemek ve sana ait bir oda da var," dedi Joe. Bu meseleyi halletti. Gece yarısına dek gaz lambasını yakabileceği kendine ait bir oda. "Ama iş çok ağır," diye ekledi Beriki. Martin şişkin omuz kaslarını gösterdi. "Bunlar ağır iş yapmaktan oldu." "Gidelim öyleyse." Joe elini başına götürdü. "Başımda amma dönüyor. Ortalığı zar zor görüyorum. Dün gece yapmadığım kalmadı. İşte sonuç bu. İki kişinin ücreti $100'la yatacak yer. Ben $60, öbür adamsa $40 alırdı. Ama o işi bilirdi. Sen yenisin. Eğer seni alırsam başlangıçta işin çoğunu ben yapacağım demektir. $30'la başlarsın, işi öğrenirsen $40 alırsın. Ben dürüst insanımdır. Payına düşeni yapmaya başlar başlamaz 40 doları veririm sana. Kabul ediyorum diye belirtti Martin. Uzattığı elini Berek'e sıktı. Avans var mı? Tren ve öbür harcamalar için. İflas ettim dedi Joe elini yeniden alnına götürerek. Cebimde yalnızca dönüş biletim var. Kiramı ödeyince benim de cebimde 5 param kalmayacak. Ödeme öyleyse diye öğüt verdi Joe. Yapamam. Borcum kız kardeşime. Joe şaşkınlıkla bir ıslık çaldı ve biraz düşünebilmek için beynini zorladı. Cebimde içkilerin parası var dedi umutsuzca. Hadi gel de bir iki kadeh atalım. Martin kabul etmedi. Hiç içmez misin? Martin başını sallayınca Joe üzüntüyle atıldı. Keşke ben de hiç içmeseydim ama bir türlü bırakamıyorum. Bütün hafta eşek gibi çalıştıktan sonra gidip hemen kafayı buluyorum. İçmeseydim ya boğazımı keser ya da her şeyi yakardım. Ama senin içmediğine sevindim. Hep böyle kal. Martin bu adamla arasındaki geniş uçurumu biliyordu. Kitapların açtığı bir uçurumdu bu. Ama bu uçurumu kolaylıkla aşabiliyordu. Tüm yaşamını işçi sınıfının içinde geçirmişti ve çalışmak onun yaratılışında vardı. Taşınma sorununu da çözümledi. Başı çatlayacak gibi olan Joe'nun bu işte uğraşacak hali yoktu. Eşyasını Shelly Hot Springs'e Joe ile birlikte yollayacak, kendisi de bisikletiyle gelecekti. Arada 70 millik bir uzaklık vardı. Pazar sabahı yola çıkarsa pazartesi iş başı yapardı. Bu arada eve gidip eşyasını toplayacaktı. Veda edeceği kimse yoktu. Ruth'la ailesi yazı Sierra dağlarındaki Tahoe gölünde geçiriyorlardı. Shelly Hot Springs'e pazar akşamı yorgun argın toz içinde vardı. Joe onu neşeyle karşıladı. Ağrıyan başına ıslak bir havlu sararak bütün gün çalışmıştı. Ben seni aramaya gittiğimden geçen haftaki çamaşırların bir kısmı birikmiş diye açıkladı. Kutun dün gece geldi odanda ama ona sandık demek için 1000 şahit ister. Ne var Allah aşkına içinde? Altın külçeleri mi? Martin kutuyu açarken Joe yatağın üstüne oturdu. Kahvaltı malzemelerinin ambalaj kutusuydu bu ve karşılığında Bay Higginbottom'a yarım dolar vermişti. Üstüne çaktığı iki ipten sap kutuyu trene konabilecek bir hale getirmişti. Joe kutudan önce birkaç gömlek ve çamaşır sonra da hep kitap çıktığını görünce gözleri fal taşı gibi açıldı. Dibine kadar kitapla mı dolu diye sordu. Martin başını sallayıp kitapları odada lavabo vazifesi gören bir mutfak masasının üstüne istiflemeye başladı. Vay dedi Joe. Sonra kafasında bir sonuca varabilmek için sustu. Kızlarla pek ilgilenmiyor musun dedi sonunda. Hayır diye karşılık verdi öbürü. Kitaplarla uğraşmadan önce kızların peşinde hep koşardım. Ama artık zamanım yok. Burada da pek zamanın olmayacak. Bütün yapabileceğin uyuyup çalışmak olacak. Martin 5 saatlik uykusunu düşünüp gülümsedi. Odası çamaşırhanenin üstünde suyu pompalayan, elektriği üreten ve çamaşır makinelerini çalıştıran makinenin bulunduğu binadaydı. Yandaki odada oturan makinist hoş geldin demek için Martin'e uğradığında masanın üstünden yatağa kadar çektikleri hattın ucuna bir elektrik ampulü takması için Martin'e yardım etti. Ertesi sabah 6'yı çeyrek geçe kalktı ve 7'ye çeyrek kala verilen kahvaltı için aşağı indi. Çamaşırhane binasında hizmetçiler için bir banyo vardı ve soğuk suyla yıkanarak Joe'yu hayretler içinde bıraktı. ''Vay be demir gibi adamsın'' dedi Joe, otelin mutfağının bir köşesinde kahvaltıya oturduklarında. Makinist bahçıvan, bahçıvan yardımcısı ve ahırda çalışan 2-3 kişi de onlarla birlikte oturmaktaydı. Çabuk çabuk ve asık bir yüzle çok az konuşarak yemeklerini yiyorlardı. Martin kahvaltısını edip onları dinlerken onlardan ne kadar uzaklaşmış olduğunu fark etti. Bu insanların beyinlerinin küçük çapı onu sıkıyor, bir an önce buradan uzaklaşmak istiyordu. Böylece o da kahvaltısını hızla bitirdi ve mutfak kapısından çıktıktan sonra rahat bir nefes aldı. Kusursuzca donatılmış küçük bir çamaşırhaneydi burası. Birçok modern makine, makinelerin yapabileceği hemen her şeyi yapıyordu. Martin aldığı birkaç direktiften sonra kirli çamaşırları türlerine göre ayırdı. Bu arada Joe da makineyi çalıştırdı ve içine yumuşak bir cins sabun koydu. Sabun öylesine keskin bir maddeden yapılmıştı ki ağzını, burnunu ve gözlerini havlularla sarmak zorunda kalmış bir mumyaya benzemişti. Ayırmayı bitiren Martin çamaşırları sıkarken ona yardım etti. Bu işi çamaşırları dakikada birkaç bin devir yapan ve merkez kaç gücüyle suyu çamaşırlardan ayıran bir makineyle yaptılar. Sonra Martin bir yandan kurutucuyla sıkıcı arasında gidip gelip bir yandan da çorapları silkeledi. Öğleden sonra biri makineye çamaşırları tıkıp öbürü çıkartırken bir yandan da ütüleri ısıtıp yıkanan çorapları presten geçirmeye devam ettiler. Sonra 6'ya dek sıcak ütüler ve iç çamaşırlarıyla uğraştılar. Joe başını umutsuzca salladı. Çok gerideyiz dedi. Akşam yemeğinden sonra çalışmamız gerekecek. Yemekten sonra elektrik ışığının altında son iç çamaşırları da ütülenip katlanıp dağıtım odasına konuluncaya dek çalıştılar. Saat 10 olmuştu. Sıcak bir Kaliforniya gecesiydi. Pencereler sonuna dek açık olmasına karşın kızarmış ütüsüyle oda bir fırın gibiydi. İç çamaşırlarına dek soyunmuş olan Joe ile Martin terliyor, güç bela soluk alıyorlardı. Tropiklerde gemi yüklemeye benziyor dedi Martin yukarı çıkarlarken. Alışırsın diye karşılık verdi Joe. İşi çabuk kavruyorsun. Bu hızla gidersen yalnızca bir ay 30 dolar alırsın. İkinci aya sana 40 dolar vermeye başlarım. Daha önce hiç ütü yapmadığını söyleme bana. Ben insanları tanırım. Bugüne dek bir bez parçası bile ütülemedim. Ciddi söylüyorum, dedi Martin. Odasına çıktığında hiç dinlenmeden 14 saat ayakta çalıştığını unutarak bu kadar yorgun olmasına şaştı.